tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Hafta ortasına doğru giderken dünyadan pek çok haberimiz olacak yine. Sizinle paylaşacağımız Suriye başlıklarım, Amerika, Rusya başlıklarım var. Bugün tekrardan bir Bulgaristan seçimine bakacağız. Biraz daha Türklerle, Bulgaristan Türklerine etkileri, Bulgaristan'da yaşayanlara etkileri, yeni siyasi tabloda anlamaya çalışacağız. Seçim sonuçları artık netleşmiş sayılır. Ay sonundan itibaren de koalisyon için düğmeye basılacak. Peki Türkiye'nin Bulgaristan'ın iç işlerine karıştığı iddialarının çok gündemde olduğu bu seçimlerden sonra Bulgaristan Türkleri bu siyasi tabloda ne yapacaklar? Bedelleri ne olacak? Mustafa Hoş'a bağlanacağız. Araştırmacı, gazeteci meseleyi yakından takip ediyor başından bu yana. Programın ikinci bölümünde kendisiyle konuşacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde rsfm.com.tr'den de Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, önce biraz Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Habertürk ve Show TV ortak yayınında verdiği söyleşi var. Ama bütün televizyonlardan yayınlandığını da belirtelim. Bu konuda Suriye ile ilgili Membiç'e yaklaşmış durumdayız. Bu işin üzerine gitmeye devam edeceğiz açıklaması var. Genelkurmay başkanlarının, Amerika ve Rusya ve Türk Genelkurmay başkanlarının Antalya görüşmesine atıf yaptığı, henüz Trump'la kendisinin görüşmediğini anımsattı ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği ÖSO gruplarının Membiç'e yaklaştığını söyledi. PYD ve YPG Membiç'te kalmayacak, burası Arap toprağıdır. Bu ikisi terör örgütüdür ifadelerini kullandı. 16 Nisan'dan sonra yeni adımlar atılabileceğinin de işaretini vermiş oldu bu şekilde. Ama tabii Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler devam ediyor. Onlara bakmak lazım Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra. Çünkü farklı görüşler de dile getiriliyor. PYD'nin Fransa sorumlusu Halit İsa'nın bir açıklaması var. Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle birlikte Suriye krizinin siyasi ve barış yollarla çözülmesine yönelik anlaşmaları bozmaya çalıştığını iddia etti. Kendisi Suriye'nin dini ve mezhepsel değil, tüm Suriye halkının çıkarlarının göz önünde bulunacağı ulusal bir düşüncenin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Mozaik farklı şeylerin birbiriyle var olması demektir. Bu Türkiye'nin istemediği bir şey ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanının kendisini Müslüman kardeşlerin halifesi gördüğünü savundu. Hal böyleyken sahada neler oluyor? YPG komutanlığı Amerika desteğiyle Rakka'nın kurtarılmasından sonra İdlib'e de operasyon başlatacaklarını açıkladı. İdlib Suriye'nin kuzeybatısında yer alıyor ve şu an El-Kaide bağlantılı grupların egemenliği altında. YPG Suriye Demokratik Güçleri'nin önde gelen parçası Kürt grubu ve burada ÖSO, aşiretler ve Rusya'nın hava desteği ile İdlib'e yönelince ve Nusra cephesi, yani Şam'ın fethi, birkaç kez isim değiştirdiği için artık hangisi en sonuncusu diye insan düşünüyor. Özetle El-Kaide ve El-Kaide ile bağlantılı çalışan gruplara yöneleceklerini söyledi. Diğer yandan Tapka askeri hava alanı Minik'ten sonra geçen sene alınmıştı Minik. Alınmış durumda ve Tapka üssünü koalisyon uçaklarının kullanacağı Rakka operasyonu için bilgileri aktarılıyor Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanları tarafından. Zaten İncirlik o bölgedeki koalisyon güçlerinin hava operasyonları için kullandığı merkezken, bir de burada Tapka'da, ki Tapka önemli bir yer, askeri havaalanı kontrol altına alındıktan sonra Rakka öncesinde askeri güçlerin hem de toparlanma merkezi olacağı acaba incirle alternatif mi diye de insanın aklına bir takım sorular da getirecek bir bölge. Rakka'nın doğusuna da Suriye Demokratik Güçlerinin Amerikan hava desteğinde girdiği yolunda haberler gelmiş durumda, onu da belirteyim. Diğer yandan bölgedeki köprülerin yıkılması Rusya'nın şikayet konusu. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rutskoy'un açıklamaları var bugün. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 4 köprüyü yıktığını ve Rakka kentine ulaşımı sekteye uğrattığını belirtti kendisi yaptığı açıklamada. Diğer yandan Fırat'taki baraja yönelik saldırıların endişe verici olduğunu, barajın güney tarafında taşmaların önlenmesi için tasarlanan iki kapağın zarar gördüğünü, 26 Mart'taki hava saldırılarında hani bir çevre felaketine de sebebiyet verebilir diye bir olasılığa işaret etti. Ama Fırat Hidroelektrik Santrali Genel Müdürü Necim Elbunya'nın El Vatan gazetesinde, yani Suriye gazetesinde demeci var: çatışmalarda zarar gördü ama yıkılma riski altında değil, bu iddialar doğru değil diye açıklama yaptı. Gelen bölgeden gelen bilgilere bakılırsa oradaki SDG güçleri Suriyeli mühendislerin faaliyetlerine de geçit veriyorlar. 1970'li yılların başlarında bu baraj Sovyet uzmanlarının desteğiyle burada inşa edilmiş bir baraj, onu da anımsatayım. Evet, dün de aktarmıştım bir parça. Suriye'nin bölünmesi tartışmaları da iyice yine gündeme gelmiş durumda. Yine körükleniyor. Amerikan yönetiminin böyle bir hedefi mi var diye dün Kürtlerin, Kürt grupların önde gelen isimlerinin ağzından bu olaya bakışı aktarmıştım size. Bu sefer biraz Suriyelilerden tepkiler var. Bazı partisi yetkilisi Halef el-Mufta açıklama yapmış. Amerika'nın Rakka operasyonunu Suriye'yi bölme planını gerçekleştirmeye yönelik bir araç olarak kullandığını söylemiş. Terörle mücadeleyle ilgilenmiyor demiş. Onun yerine amaç, koalisyonun amacı ortadaki sınırları değiştirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne son vermek ve federal bölgeler kurmak ifadesini kullanmış. Aynı zamanda Suriye Stratejik Sorunlar Akademisi öğretim üyesi Ali Ahmet de Sputnik'e konuşmuş ve terörle mücadeleye yönelik çabaların aslında Suriye'yi bölme amacı taşıdığını söylemiş. Evet, bu arada BM'den Rakka'ya yönelik yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı sanılıyor bölgede. Sivillerin güvenliğiyle ilgili kaygı açıklamaları var. Genel Sekreter Sözcüğü Yardımcısı Farhan Hak açıklama yapmış bu konuda. Hava saldırılarının sivil kayıplara neden olduğu, altyapının zarar görmesine neden olduğunu söylemiş. Hama etrafında da bu arada 40 bin Suriyelinin yerinden yurdundan olduğuna dair Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiler var. Onu da aktarayım size. Evet, Irak cephesinde bir bayrak krizi var. Kerkük'te Kerkük İl Meclisi büyük tartışma yaratan bayrak gündemiyle toplanmış. Bazı Arap ve Türkmen temsilciler toplantıyı boykot etmişler. Kürt bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili Kerkük valisinin kararı ise onaylanmış. Necmettin Kerim vali bir açıklaması var. Bu karar ne Araplara ne Türkmenlere zarar verir. Çoğunluğun oyuyla alınmıştır ifadelerini kullanmış. 16 Mart'ta kentteki bütün resmi kurumlara Kürdistan bayrağının asılması yönünde karar gönderilmiş idi. Fakat Bağdat'tan tepkiler bu yönde değil. Irak hükümeti Kerkük Valiliği ve Vilayet Meclisi'ne resmi yazı göndermiş bu konuda. Hatırlatılan şey şu: Kerkük'ün tartışmalı bölgelerde izlenecek mekanizmaların anayasa çerçevesinde çizildiği, 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapılan anayasa 140. maddesi uyarınca bunlar statüsü tartışmalı bölgeler. O yüzden de diyor ki bu durum hala çözüme kavuşturulmamakla birlikte kentiniz Kerkük federal hükümet ve merkeziyetçi, anti merkeziyetçi hükümete bağlıdır. Bu nedenle orada sadece Irak bayrağının asılması gerekiyor demişler. Dolayısıyla ortada bir kargaşa olduğu aşikar. Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'dan açıklama var. Kürt bölgesel yönetimini Irak bünyesinde tutmanın yolunun diyalogtan geçtiğini vurgulayan bir açıklama yapmış kendisi. Fikir ayrılıklarının nedeni aslında enerji, petrol, doğalgaz politikaları. Çözümleri var, bunların konuşulması lazım. Ama bağımsızlık projesi başka bir konu demiş. Diğer yandan Sünnilerin de ayrı bir yönetim, özerk yönetim kurma planlarının olmadığını söylemiş kendisi. Evet. Evet, işin sınırın Irak tarafında Musul'daki sivil kayıplara dair kaygılar da eksik değil. BM İnsan Hakları Şefi Irak hükümetini de Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinde uyardı. 17 Şubat'tan itibaren en az 300 sivil hayatını yitirmiş, 273 de yaralanmış bilgisini aktardılar. Çocuklar, çoğunlukta çocukların sayısı fazla burada. Yapılan açıklamada özellikle BM İnsan Hakları Şefi Ziyad Raad El Hüseyin'in açıklaması dikkat çekiyor. Ama tabii çok da fazla ses çıkmıyor. Bu da Rusya'yı rahatsız etmiş durumda. Halep için Batı medyasının histeri körüklediğini, cihatçılardan temizlenirken, ama Musul için sustuklarını söylemiş. Öyle bir eleştiri getirmiş Rusya'nın BM daimi temsilciliği. Çifte standarttan vazgeçilmesi gerektiğini söylemişler. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da açıklaması var. Özel bir toplantı talep ettiklerini aktarmış. Musul'da Amerika'nın sebebiyet verdiği sivil kayıplarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Lavrov'un yaptığı açıklama böyle. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Moskova'da. Moskova bu ay 3 tane kilit lideri en az ağırladı bölgeden. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 9 Mart'ta gitmişti. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmişti. Şimdi de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani. Dün Medvedev'le, Başbakan Dmitri Medvedev'le görüşmüştü. Bugün Vladimir Putin'le görüşmesi var devlet başkanıyla. İyi ilişkiler, küresel konular, ama tabii kritik konu Suriye konusundaki ittifakları. Suriye'deki ittifakları İran ve Rusya Federasyonu'nun. İlişkilerin diğer alanlarda, özellikle enerji alanlarında geliştirilmesi de var. Tabii ki Trump yönetiminin politikaları nasıl olacak, nasıl şekillenecek, henüz herkes için bir soru işareti bu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in bir açıklaması var bu çerçevede. İran'ın üslerini Rusya'ya kullandırtmasıyla ilgili her bir talep hakkında birbirinden ayrı kararlar alacaklarını söylemiş. Buna açık olduğunu daha önce Tahran yönetimi açıklamıştı. Hava operasyonları için geçen yaz İran'ın Hamedan üssü kullanılmıştı Rusya tarafından, ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülke bir İran üssünü kullanmış oldu. İran'da çok hassas bir konu bu, ama her türlü pazarlığa ve müzakereye açık olduğunu da, gerektiğinde de kullanımın sağlanacağı mesajlarının sonuncusu da Zarif'ten gelmiş oldu. Bir başka unsur Türkiye ile alakalı, aynı zamanda Rus buğdayına yönelik Türkiye'nin aldığı en son karar Moskova'da kaygı yaratmıştı. Çünkü vergisizler listesinden çıkartılmıştı. Şimdi İran'ın buğday ihracatında, Rus buğdayının ihracatında Türkiye'nin yerini alabileceği yönünde açıklamalar geliyor Ruhani'nin ziyaretinin paralelinde. Mahmud Ahmadinejad'ın dünkü laflarını size aktarmıştım. Ahvaz kentinde 22 Mart'ta halka hitabı sırasında sarf ettiği sözler. Sen kimsin ki milletin dediğine karşı çıkıyorsun? 80 milyon insan anlamıyor da sadece sen mi her şeyi biliyorsun? El ele verip şeytanı bu ülkeden gömelim gibi laflar. İsimsiz olarak tabii ki bütün bunlar dini lider Ayetullah Hamane'ye yorulmuştu. Ahmadinejad'la yıldızlarının çok barışmadığı da bilindiği için. O biraz kime bu lafları söyledi diye ortalık karıştı. Tabii çok ağır laflar İran kurumsal yapısı açısından Ahmadinejad'ın ağzından çıkanlar. Tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ama Hamane'nin geçit vermediği bugüne kadar yansımıştı. Bu açıklamalardan sonra ise muhafazakar medyada Ahmadinejad'ı destekleyen bir kısım haber ajansları ve internet sitelerinde aslında açıklamanın Hamane'yi hedef almadığı, Ruhani'yi, ılımlı İran Cumhurbaşkanı'nı hedef aldığı iddiaları yer aldı. Ama açık ambargoyu koyan adaylığı için Hamane. O yüzden de biraz tabii tartışmalı bu izahat. Ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin basın danışmanı eski istihbarat başkan yardımcısı Hasemettin Aşin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış. Demiş ki Cumhurbaşkanı İran lideri ve muhafazakarlar olmak üzere 3 seçenek sunarak soru sormuş. Sizce Ahmadinejad'ın hedefindeki isim kim demiş. Katılımcıların %54'ü Hamane yanıtını vermişler. Evet, bu arada Türkiye ile Rusya'nın 29 Mart'ta Moskova'da Suriye meselesini görüşeceklerini anımsatalım. Yani yarın Türkiye'den Rusya'ya Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Başkanlığı'nda bir heyet gidecek. Kaan Esener başkanlığında bir heyet olacak bu ve Rus heyetine de Oleg Siromolotov'un başkanlık etmesi planlanıyor. Bakalım bu görüşmelerden başka hangi hamleler çıkacak. Bu arada Türk savaş gemilerinde Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanına dostluk ziyareti yapacağı açıklaması geldi Türk Deniz Kuvvetleri'nden. Ve halka da Türk gemilerinin açılacağı bilgisi verildi. Bir tatbikat var, Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı, bu vesileyle bu şeylerin icra edileceği de belirtildi. Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'ye yolsuzluk karşıtı protestolarda polisin emirlerine karşı geldiği, gözaltına direndiği gerekçesiyle 15 gün hapis cezası verilmiş. Ayrıca da $350, yaklaşık 1250 lira herhalde, para cezası verilmiş. Protesto izinsiz gösteriydi. İzin alınmadan yapılmıştı. Ve Kremlin yönetimi protestoları provokasyon olarak nitelendiriliyor. İnsanlara yalan söylemekle suçluyor muhaliflere. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik çağrılarının dikkate alınmayacağı belirtilmişti. Yargı karar verecek denilmişti. Sergey Lavrov, yerel yönetimlerin Navalny'nin çağrılarıyla düzenlenen protestolar hakkında kararları anayasaya ve yasalara göre alabileceklerini söyledi. Yaklaşık işte 90 kadar kentte Rusya Federasyonu çapında gösterilerden bahsediliyordu. Bunların birçoğu da izin vermemişlerdi gösterilere. Şimdi Batı'dan da çok eleştiriler geldi Rusya'daki gösterilerle ilgili olarak. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da buna şöyle yanıt vermiş. Kısa süre önce bazı mitinglerin yasaklandığı Almanya, Hollanda ve Avusturya'da alınan kararların birilerini ciddi biçimde en azından kamuoyu nezdinde endişelendirdiğini hatırlamıyorum ifadelerini kullanmış. Rusya'da olanlardan çok endişeli olduklarını duyurmuştu Batı'dan bazı yetkililer. Bu arada Rusya'nın Yesentük kentinde bir mahkeme çetecilikle suçlanan eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk için gıyabında tutuklama kararı vermiş. Çete üyesi olmak, çetenin düzenlediği saldırılarda yer almak, suç organizasyonu, suç işleme, taammüden cinayet işlemekle suçlanmış ve tutuklama emri çıkartılmış. Kendisi diyor ki Rus mahkemesinin kararı tamamen saçmalık, gözden düşürme çabası diyor. Soruşturma komitesi başkanına bakılırsa da 2015 yılında Yatsenyuk'un o dönemde yapmış bu açıklamayı. Yatsenyuk'un Çeçenistan'da militanlar saflarında savaştığı, Rus askerlerine işkence ve idamlara katıldığı iddia ediliyor. Evet, biraz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok'un açıklaması var. Türk vatandaşlarına, Almanya'daki Türk vatandaşlarına referandumda hayır oyu kullanma çağrısı yaptı kendisi. Çünkü Türkiye'de değiştirilmesi planlanan ama anayasayla Avrupa ilkelerine ters düşüleceğini ve Türkiye'nin AB üye olamayacağını söyledi. Türk milletinin demokrasi ve hukuk devletinin içini boşaltan başkanlık sisteminden yana çıkamayacağını söyledi kendisi ve millet buna izin vermemelidir ifadelerinde kullandı. Diğer yandan Almanya Meclis Başkanı, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in bir takım açıklamaları var ki hakikaten sert eleştiriler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine yönelik eleştirilerine yanıt veriyor. Demokrasiye karşı darbe teşebbüsünde bulunmakla suçluyor Erdoğan ve Türk hükümetini. Başarısızlığa uğramış 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasi sistemi sistematik biçimde kaldırmaya çalışmakla ülkenin anayasal düzenini ihlal etmiş oluyor. İkinci darbe teşebbüsünün başarıya ulaşma tehlikesi söz konusudur ifadelerini kullanmış vaziyette. Daha ağır eleştiriler Alman Sol Parti Die Linke Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht'ten gelmiş. Erdoğan için, Erdoğan'ın böyle devam ederse hiçbir Avrupalı güvenle, huzurla sokağa adım atamaz sözlerini kullanmıştı. Çok sert tepki çekmişti Avrupa'da bu. O da demiş ki bunu söyleyen bir terörist başka bir şey değil demiş. Hakikaten çok ağır laflar edilmiş durumda. Bu polemik giderek de sertleşiyor Avrupa'dan da bu açıklamalar eşliğinde. Evet. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama var. Bütün bunlara karşı Avrupa'yı referanduma karışmamaya çağırdı kendisi. Kendi işlerine baksınlar ifadelerini kullandı Karaman'da yaptığı toplantı sırasında. Herkes birbirini iç işlerine karışmakla suçluyor. Herkes başkasının sanki iç işlerine karışmaya çalışıyor gibi bir böyle bir dünya tablosu ortaya çıkıyor. Bu arada Almanya'da bir de işin istihbarat, casusluk ayağına dair bir tartışma var. Çünkü Süddeutsche Zeitung gazetesinin yazdığına bakılırsa NDR ve VDR de bu iddialara katkıya yer vermiş. MIT Almanya'da yaşayan Gülen yandaşlarına yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunmuş. Ve Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı sırasında elindeki bilgileri Alman Federal Haber Alma Servisi BND'ye iletmişler. 300 kadar Gülen taraftarı ile 200 kadar dernek, okul ve benzeri kurumun isimlerinin yer aldığı bir listeymiş bu. Diyor ki BND'nin başkanı Bruno Kahl, bu dosyaları Alman hükümeti, Anayasayı Koruma Teşkilatı, Federal Savcılık, Federal Asayiş Dairesi, polis ve eyaletlerin Anayasayı Koruma Teşkilatı'na ben ilettim diyor. Bu aslında şu anlama geliyor, yani başka bir ülkede casusluk faaliyeti anlamına geliyor. Güvenlik birimlerinin bütün bunları onların da araştırdığı bilgisi var ve aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı'ndan bugün de tepki gelmiş vaziyette. Türkiye'nin casusluk faaliyeti yapması kabul edilemez şeklinde İçişleri Bakanı Boris Pistorius bu açıklamayı yapmış. Kabul edilemez ve hoş karşılanmaz demiş açıklamasında. Evet, Türkiye'nin geçen yıl sığınmacı pazarlıkları sırasında Avrupa Birliği'ne Türk vatandaşlarının vizesiz seyahati çok tartışılmıştı. Bir türlü hayata da geçmemişti ama geçiren başka bir ülke var. Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da Gürcistan. Bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girdi. Başbakan Kvirikaşvili ve bakanlar Tiflis'ten Yunanistan'a giden ilk vatandaşlar oldular. Bir tören de düzenlendi Gürcistan Hava Yolları çerçevesinde. Mülteciler, bazı öğrenciler var, sanat kültür temsilcileri, yerel basın vesaire. Büyük bir başarı vizesiz seyahat Gürcistan vatandaşlarına AB'yi daha yakından tanıma fırsatı sağlayacak diye sundu Kvirikaşvili bu gelişmeyi. Amaç, nihai amaç AB ile tam entegrasyon ifadelerinde kullandı Dışişleri Bakanı Janelidze. Gelecek adımlarımız budur, daha derin entegrasyondur dedi. Gürcüler bu arada kavuşmuş oldu bu vizesiz Avrupa Birliği hayaline. İsrail ise hamursuz bayramı öncesi Türkiye, Ürdün ve Mısır'a tatile gitmeyi düşünen leri IŞİD ve diğer cihatçı grupların o saldırıları konusunda uyarmış. 10 Nisan'da başlayacak bu hamursuz bayramı. Sina Yarımadası'na giden çok sayıda İsrailli oluyor. Tabii Türkiye'ye de gelişler vardı son normalleşmeden sonra. Türkiye için ikinci seviyede uyarı yapmışlar ama daha önce terör saldırıları sırasında Türkiye'de İsrail vatandaşları da hayatlarını yitirmişlerdi. Buna dair bir dikkatli olun uyarısı. Evet. AIPAC, Amerika'da önde gelen Amerika-İsrail Halkla İlişkiler Kuruluşu, en önemli önde gelen Yahudi Lobi Kuruluşu. Burada BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisi Amerika'nın Nikki Haley bir konuşma yapmış. İsrail'e kol kanat gelmiş adeta. İsrail'in itilip kakıldığı günler sona erdi diyor. 2334 sayılı bir karar var. İsrail'den Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında süren yerleşim faaliyetlerine son vermesi talebinde bulunan, buna dikkat çekmiş. Bunun kendisi görevde olmadığı bir dönemde alındığını söylemiş. Ve demiş ki emin olmanızı istediğim şey Amerika'nın BM'ye yeniden öncülük etmeye başladığı. Yani bir daha bu tarz kararlar çıkmayacak mesajları vermiş. Evet, Yemen'deki savaş baş fail Suudi Arabistan ve Avrupa'da da Suudi Arabistan'a silah ambargosu tartışılıyor ama Avrupa Birliği Konseyi'nin yetkileri dahilinde böyle bir karar da alamıyorlar. Yemen'den bugün Suudi Arabistan'a 4 füze atıldı. Yemen'deki Husiler ve ortakları da ellerinden geldiğince Amerika destekli Suudi Arabistan güçlerine karşı mücadele veriyorlar. Suudi Arabistan'ın Abha ve Hamis Mushit kentlerine saldırılar düzenlenmiş ve balistik füzeler herhangi bir zarara yol açmamış, hava savunma sistemi tarafından imha edilmiş. Böyle gözüküyor ama Yemenliler yerlerinde durmuyorlar. Tabii ki Suudi Arabistan saldırganlığı ile ilgili çok çok sayıda sivil ölüm var. Çoluk çocuk, ülkenin yarısından fazlası tümüyle insani yardımlara muhtaç hale gelmiş vaziyette. Kültürel her yer zarar gördü. Binlerce tarihi eser Suudi saldırganlığı altında. 2 yıldır sürüyor bu savaş. Onu da belirtelim. Evet, Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama gibi suçlarla New York'ta tutuklu olan İran asıllı iş adamı Reza Zarraf, Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski Adalet Bakanlarından Michael Mukasey'i avukat olarak savunma ekibine katmış. Bakalım ne olacak? Zarraf davasını buradan çok aktarmıştık. Geçen yıl Mart'ta Miami'de gözaltına almış ve sonra tutuklanmıştı kendisi. 75 yıl hapis cezası isteniyor. Evet, NATO toplantısı yaklaşıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gelme vakti yaklaşıyor. Tarihi değiştirilmişti. 5-6 Nisan olarak belirlenmişti NATO toplantısının Brüksel'de. Ama 31 Mart'a alınmış. Öncelikle onu belirtelim. Çünkü 5-6 Nisan'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika'yı ziyaret edecek. Donald Trump'a Rex Tillerson eşlik edecek. Çin'i daha öncelediler aslında. Böylece NATO toplantısı da 5-6 Nisan'dan 31 Mart'a çekilmiş oldu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek bu arada. Ve öncesinde 30 Mart'ta da Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek. Sadece hükümet yetkilileriyle temasları var. Muhalefetle olmayacak. NATO'da böyle son gelişmeler var. Evet. Evet, bir de silahlanma yarışı tartışmaları var. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Viktor Poznihir açıklamış. Amerika'nın kurduğu füze savunma sisteminin yeni silahlanma yarışını körüklediğini söylemiş kendisi. Karşılıklı böyle ithamlar var. İngiliz medyasında da bu konuda bir takım haberler var. Rusya'nın geliştirmekte olduğu Zircon kruz füzeleri ile ilgili. Bütün bunların İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales uçak gemilerini tek bir darbe ile imha edebileceğini yazmışlar. 7400 kilometre hızla hareket edebiliyor demişler. Üstün Rus teknolojisine vurgu yapan bir haber de elim eldeki. Evet. Amerika ile Kuzey Kore arasındaki atışma da devam ediyor. Yeniden Kuzey Kore'nin roket motoru denemesi yaptığı iddiaları var Amerika'dan gelen. Daha henüz belirlenmedi politikalar. Çin'le ilişkilerle biraz da şekillenecek Trump yönetiminin politikaları. Kuzey Kore'den de Kore Yarımadası'nda ortak askeri tatbikata, Amerika ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına karşı uyarısı var. Tatbikat sürerse uyarı yapmadan saldırırız biz. Ordu haydutlar sürüsünün halkımızı hançerleme girişimlerini pasif bir şekilde izlemeyecek. Artık ABD emperyalistlerinin ve Güney Koreli savaş manyaklarının özel operasyonunun Kuzey Kore liderliğinin onurunu zedeleme amacı taşıdığı daha açık hale geldi. Ve hatta önleyici saldırı adlı tehlikeli girişimleri ortaya çıktı diye ifadelerde kullanmışlar. Evet, çok kısa birkaç başlığım daha olacak. Kolombiya ve Amerikalı rapçi Wiz Khalifa arasında Escobar krizi çıkmış. Çünkü Medellin kentinde uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın mezarını ziyaret edip marihuana içmiş kendisi, ABD'li rapçi. Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma İngiltere ziyaretinde bulunan bakanını, Maliye Bakanı'nı geri çağırmış. Sinirlenmiş yine anti-emperyalist karakterdeki Zuma, öyle diyelim. Mandela'nın rahmetli Güney Afrika'nın efsane lideri Mandela'nın hapishane arkadaşı Ribbon Island'daki Katadra, ki Müslüman kendisi, hayatını yitirmiş 87 yaşında. Apartheid rejimine karşı birlikte mücadele etmişlerdi. Çakal Carlos'a 3. kez müebbet hapis vermişler. 1974'te bir alışveriş merkezine yapılan saldırıdan ötürü suçlu bulunup ömür boyu hapse atılmış idi kendisi. Evet, bir kısa bir ara verelim. Soledad Bravo'dan Violin the Bench Becho'yu dinleyelim. Az sonra Mustafa Hoş'la beraber buradayız. Bizden ayrılmayın.
tutto che il violino e l'orchestra, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por la noche como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar es opuesta.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Senin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Mustafa Hoş var, gazeteci arkadaşımız. Hoş geldin yayınımıza Mustafa.
Merhaba Ceyda.
Şimdi dün de bir parça incelemeye çalıştık Bulgaristan seçimlerine. Geçen Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuştu Bulgaristan'da ama Türkiye'de pek sakin geçti. Pek fazla hissedilmedi komşuda olan seçimler. Geçen sene bir krizimiz olmuştu oysaki. Bulgaristan'da 30 seneye yakındır Bulgaristan Türklerinin haklarını savunan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin bölünme süreci vardı son 3-5 senedir ve bir takım krizler de yaşanmıştı. Bu seçimlerde, pazar günkü seçimlerde ise doruğa çıktı öncesinde. Ve seçimlerin sonucuna baktığımız zaman da işte daha liberal Avrupacı GERB Partisi'nin kazandığını görüyoruz. Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin kazanımlar elde ettiğini görüyoruz. Biraz daha Rusya yanlısı olan partinin ama üçüncü sırayı da milliyetçilerin aldığını görüyoruz. Bölünmüşlük var Bulgaristan Türkleri arasında. Dost Partisi de barajı aşamadı. Höh de bu arada puan kaybetmiş oldu. Bulgaristan'da Sofya'da Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiği iddiaları var. Bu seçimlerde Türkiye'nin iç müdahalesinin bu sonuçları etkilediği iddiaları var. Sen başından beri süreci çok yakından takip ettin, yazılarını biliyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu sonuçları? Maliyetini, bedelini ödeyen hakikaten Türkler mi oldu Bulgaristan'da? Hem aşırı sağ, görece öne geçiren diyelim, yükselmedi ama hem de Türkleri bölen bu süreci.
Aslında şöyle, bu referandumun gölgesinde kaldı ama Bulgaristan seçimlerinin Türkiye açısından çok önemli sonuçları var. Bu sonuçlardan en önemlisi, sen de bahsettin, oradaki Türkler bölünmüş oldu. Aslında uzun bir süredir Bulgaristan'ın da işine gelen bir bölünme. Çünkü seçim sonuçlarına baktığınızda Halklar ve Özgürlükler Hareketi'nin aldığı oy 2014'ten daha düşük bir seviyede kaldı. Yani 38 milletvekili vardı, şimdi 26 milletvekiline düştü. 2014 seçimlerinde üçüncü parti olmuştu. Yani Bulgaristan'ın önemli partilerinden birisi ve koalisyon ortaklarından birisiydi. Aynı zamanda dört tane de bakanı vardı Türkiye kökenli partinin. Şimdi bu yeni dönemde seçimlerle birlikte nasıl bir koalisyon kurulacağı belli değil. Ama görünen o ki Birleşik Vatanseverler, daha milliyetçi bir oluşum, onlarla bir koalisyon olacak gibi görünüyor ve doğal olarak Halklar ve Özgürlükler Hareketi kabinenin dışında kalacak. Aslında bütün bunlar bir yıl öncesinden çok net bir şekilde başlamıştı. Rusya uçak kriziyle derinleşen bir süreç yaşanmıştı. O zaman Halklar ve Özgürlükler Hareketi'nin başında olan Lütfü Nestan Türkiye'den yana tavır almıştı. Yani Rus uçağının düşürülmesinin doğru olduğunu söylüyordu. İşin ironisi ve hayatın döngüsüne baktığımızda bugün aslında Rusya ile olan ilişkilere baktığında Lütfü Nestan'ın çok da doğru bir tavır almadığını görüyorsun. Ama Türkiye'nin o zamanki Rusya karşıtlığı, şimdi Rusya ile birlikte uçak krizinden sonra tekrar bir özür dilemeyle tekrar bir işbirliğine gitmesi, bugün baktığında aslında Lütfü Nestan o çıkışı yapmayacaktı. Ama Türkiye'nin o zamanki politikası ve uygulanan stratejiyle Halklar ve Özgürlükler Hareketi bölündü ve sonrasında da Dost Partisi kuruldu. Yine Lütfü Nestan'ın önderliğinde Dost Partisi'nin kuruluşunda tamamen AKP'nin etkisi oldu. Bulgar basınında yazıldı, çizildi ve hatta Türkiye'den örtülü ödenekten oraya paraların aktarıldığı Bulgar medyasında geniş yer buldu ve bunlar Türkiye tarafından yalanlanmadı.
Evet.
Yani aslında bu bir Neo-Osmanlı halüsinasyonunun bir başka iflası.
Peki
yani
o zaman Irak'ta Ahmet
olduğu gibi.
Evet, Ahmet Doğan haklıydı o zaman. Ben de süreci bir parça takip ettiğim için meclislere çıkıp daha sonra kurucu lideri HÖH'ün Bulgaristan'ın hassas bir konumda olduğu, hem Rusya'yı hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi dengelemesi gerektiğini söyleyip bir takım uyarılar yapmıştı. O zaman Ahmet Doğan'ın herhalde çıkışı haklıydı o dönemde. Bulgaristan Türkleri'nin
çıkarları. Ama görünen Ahmet Doğan'ın Türkiye'ye girişi yasaklandı.
Evet.
Ve aynı zamanda o dönemde şöyle de bir şey oldu. Mesela sonrasında Türkiye Bulgaristan Dostluk Grubu Başkanı olan Erdinç İsmail Harullah'ın Türkiye'ye girişi yasaklandı. Yani aslında şöyle de bir durum var. Hollanda'ya baktığımızda Hollanda'nın yasağının aynısını Bulgar Türk kökenli bir milletvekiline Türkiye uyguladı. Yani bütün bunlara baktığımızda oradaki Türklerin durumu şimdi biraz daha zor. Yani ırkçı olan yapılanmaların güç kazanmadığı gibi bir algı oluşturuluyor ama bence biraz bu tam tersi. Çünkü Ataka'da, ırkçı Ataka'da ve diğer bu Birleşik Vatanseverler de milliyetçi bir yapısı olan bir grup, bunların hepsine baktığında Türklerin işi biraz daha zorlaşacak orada. Yani şu zorluğun şu tarafı da var. Yani bölünmüş ve güç kaybetmiş durumda oradaki Türkler. Bundan sonraki olabilecek şeylerde haklarını ve oradaki bulunan haklarını nasıl koruyacakları konusunda da bir endişe hakim hepsinde. Yani şimdi Bulgaristan çifte vatandaşlığı iptali gibi bir şeyler de gündeme getirebilir. Bu da konuşuluyor.
Evet, seçimden yani, önce şimdi ben de buradaki göçmen dernekleriyle dün konuşma fırsatı bulmuştum. Göçmen derneklerinin başkanıyla mesela sınırda bir takım olaylar yaşandı. Türkiye Büyükelçisi'nin boy gösterdiği bir video da yayınlandı bu arada. Dost Partisi'ne oy verilmesini salık veren. Bütün bunlar biraz fazla açıktan yapılmıyor mu? Yani hani örtülü olarak da bir etkileme değil. Açıktan Büyükelçinin Türkiye kökenlilerin, Bulgaristan Türklerine ne yönde oy vermesini istediğini salık verdiği bir manzara. Yani bunu nasıl meşrulaştırmak mümkün olabilir? Çünkü o zaman da işte tetiklenmiş oluyor, aşırı sağ tetiklenmiş oluyor bu durumda.
Evet, işte bir taraftan da böyle bir durumu var. Şimdi aslında bu ilk deneme değildi. 2012 yılında da AKP'nin orada bir denemesi oldu. Hürriyet ve Şeref Halk Partisi diye bir partiyi destekledi. Ve ama o Haklar ve Özgürlükler Hareketi'ni bölmeyi başaramamıştı o zaman. Olmamıştı. Seçimlerde de başarısız olunca o parti unutuldu gitti. Rus krizinin bahane edilip bahane edildikten sonra da Haklar ve Özgürlükler Hareketi tamamen bölündü ve işte bu Dost Partisi oldu. Şimdi Lütfü Mestan'la birlikte bu Dost Partisi'nin bundan sonra yapacakları, edecekleri zaten daha da çok tartışılacak ama burada şöyle bir ayrımı da gözetmemiz gerekiyor sanırım. Yani Bulgaristan'da Türkiye karşıtlığı mı önce yükseldi yoksa Neo-Osmanlı karşıtlığı mı? Yani şöyle, Bulgaristan'a siz Neo-Osmanlı iddiasıyla gittiğinizde aslında şunu da söylüyorsunuz. Bulgaristan'ı alacağız demektir bu. Çünkü Osmanlı toprağı olarak görüyorsunuz ve oranın bağımsız ayrı bir devlet olarak yapılanmasının dışında bir şeydir bu. Hani böyle olunca reaksiyon da direkt olarak aynı şekilde çok sert oluyor. Çok sert oldu. Hani bu karşıtlık şimdi Türkiye karşıtlığıyla AKP politikalarının uygulamalarının karşıtlığı arasında bir ayrım oluşturulamadı. Yani bu biraz daha net. Bundan sonra Türkiye Türklere karşıtlığı ya da Türklerin oradaki haklarına ve orada yaşama biçimlerine döndüğü zaman ne olacak? Hani kimle diyalog kuracaksın? Şimdi oranın en güçlü partilerinden birisi Haklar ve Özgürlükler Hareketi. Bu seçime biraz güç kaybetmesine rağmen. Ama siz onu tamamen neredeyse düşman ilan etmişsiniz. Milletvekillerini yasaklamışsınız. Doğal genel başkanları Ahmet Doğan'ın Türkiye girişini yasaklamışsınız. Doğal olarak öyle bir iletişim de mekanizması da ortadan kalktı. Bunu nasıl yürüteceksin?
Onların yani, tepkileri ne Mustafa? Bütün bu süreçlere sen sürekli iletişim halindesin.
Şimdi Lütfü Mestan'ın en son bugün yaptığı bir açıklama var. Diyor ki resmi parti olduktan sonra sadece 6 ayımız var seçimlere kadar ve aldığımız oy oranı 6 ay için gayet iyi diyor. 100 bin oyla hakim oldukları bölgelerde sastık köyü diyor. Yani hedefin ne olduğunu da açıkça söylüyor Lütfü Mestan. Ancak 26 Mayıs seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Dürüst, şeffaf olmadı seçimler. Seçim kurallarına uyulmadı. Seçmenin hakları ihlal edildi diyor. Yani bu aynı zamanda var olan şeyi sonucu da tanımadığını söyleyerek krizi biraz daha tırmandıran da bir açıklama. Yani bu krizin tırmanmasıyla birlikte orada bunu yaptığınız zaman karşıt yani milliyetçi ve daha ırkçı kesimleri de harekete geçirmiş oluyorsunuz. Evet. Yani doğal olarak burada orada yaşayan Türklerin haklarını, hukuklarını korumak daha önemliyken burada partizanlık ve Osmanlı iddiası daha çok öne geçmiş duruyor. Yani bir taraftan da
ben de fetihçi dış politika diyorum.
evet, bir taraftan da hani bu oradaki Türkler Müslüman. Hani gözden kaçan var, o Müslümanları İslamlaştırmaya çalışmak başka bir şey değil mi? Hani bir tuhaf. Hani bu bir Türkiye'nin bir azınlıkları kendi vatandaşlarını, kendi yurttaşlarını koruma refleksinden başka bir şeye dönüşüyor. Yani bir İslamlaştırma ideası Türklerin haklarından daha öne geçmiş oluyor. Bu da tehlikeli bir politika.
Peki höh ne diyor Mustafa? Höh'teki Türkler de var. Bir de iş resmin o şeyi var. Ahmet Doğan'ın yani, öncülüğündeki.
Höh'ün yaptığı seçim sonuçları bu bölünmenin yarattığı bir sonuç olarak onlar görüyor ve bundan da Türkiye'deki AKP'yi sorumlu tutuyorlar. Yani bu yapılan oradaki AKP tarafından yürütülen politikaların Bulgaristan'da yaşayan Türklere zarar verdiğini düşünüyorlar. Yani şimdi bu 31 Mart'ta onaylanacak seçim sonuçları 31 Mart'tan sonra kurulacak koalisyona göre Bulgaristan her açıdan çok daha Türkiye açısından ve orada yaşayan yurttaşlar açısından çok daha önemli bir gelişmelere gebe gibi görünüyor. Bir taraftan da bu seçimlerde bir yaklaşım da gördük. İlk defa seçimlerde oy kullanan Türklerin Kiril alfabesiyle formları doldurulması istendi. Ya bu şu demek ki aslında burada bir sahtekarlık yapacak. Biz bu sahtekarlığı hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Bu aynı zamanda rencide edici bir durum. Yani orada 89'dan sonra gelenlere baktığımızda birçoğu burada zaten Türkiye'de yetişmiş ve Kiril alfabesine hakim olmayan insanlar. Yani doğal olarak onların hakları da engellenmiş oldu. Yani her halükarda baktığımızda bir Neo Osmanlı iddiasının orada Bulgaristan'da da ilk anda iflas etmiş gibi görünüyor. Ama bundan daha önemlisi Türklerin oradaki hakları ve hukukları açısından oldukça olumsuz bir seçim oldu bu.
Peki son olarak benzer şeyler Avrupa'da da artık konuşuluyor. Almanya başta olmak üzere en büyük Türk azınlığın yaşadığı. Bulgaristan belki biraz daha farklı görülmeli. Çünkü Bulgaristan Türkleri oranın yerlisi. Hani sonradan sadece ekonomik sebeplerle belli işte 20. yüzyılın son yarısında gitmiş insanlar da değil hakikaten. Oranın yüzlerce yıllık sakinleri öyle demek lazım. Öyle bir ayrım var. Fakat öte yandan da işte bu Avrupa Birliği bir nevi bunun bir entegrasyon yüzünde bir çifte standart, çifte vatandaşlık olgusu ortaya çıkmıştı. Hem insanların yaşadıkları yerlerle bağlarının kopmaması, oranın yapısını etkileyebilmeleri, işte hem de yabancı bir ülkede yaşıyorlarsa da orada bir takım haklarını genişletmek bağlamında. Son olarak da bu krizle birlikte bu tersine dönen bir trend işte iptal edilecek deniliyor. Almanya'da tartışmalar şimdiden başladı ve muhtemelen bu Almanya ile sınırlı kalmayacak Avrupa ülkeleri ve var olanlar ve Bulgaristan gibi esas yerlilerin yaşadığı yerleri de etkileyecek. Öyle gözüküyor. Sen nasıl görüyorsun bu tabloyu? Yani bütün bu bunlar tersine mi dönecek bu politika? Çünkü bir sonuç da getirmiyor. Bu arada ben niye böyle bir politika uygulandığını da çok anlamakta rasyonel olarak zorlanıyorum açıkçası.
Evet, sorun orada zaten. Anlamakta zorlandığımız için yanıtları da yani o derece kolay olmuyor. Yani düşünsene yurt dışında taşıyorsun ve bir anda önüne şu geliyor. Türkiye mi burayı mı seç? Yıllardır oradasın. Yani Avrupa'da yaşayan Türkler için ama büyük bir çoğunluğu da yani Türkiye'yi seçme durumunda olmayacak. Oradaki hakların, hukuklarını, yaşam biçimlerini, sosyal ortamlarını, standartlarını bırakıp Türkiye'yi mi tercih edeceklerini sanıyorlar. Yani böyle bir duruma düşmeleri en azından o insanların psikolojisi ve oradaki varlıkları açısından epey bir sarsıcı bir durum. Yani bu politikalar aslında şöyle, Türklerin haklarını, hukuklarını korumaktan öte bir Neo-Osmanlı ideasıyla uygulandığı için sonuçları çok daha farklı oluyor, çok daha sert oluyor. Yani Türkiye'nin resmi politikası ya Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin resmi politikası Neo-Osmanlı'yı uygulamak mı artık? Öyle de değil. Yani sadece iktidarı yürütenlerin, iktidarda olanların politikası bu. Hani bu ayrımı Avrupa belli bir süre sonra da yapmayacak. Yani tamamen Türkiye gibi algılayacaklar ve oradaki bulunan vatandaşlara, Türk vatandaşlarına da böyle davranacaklar. Yani oradaki insanların şöyle bir seçime zorlandığında Türkiye'yi mi burayı mı seçiyorsun dendiğinde kararları çok kolay olmayacaktır. Ve yani benim gördüğüm, konuştuğum insanlara göre Türkiye olmayacağı da açık. Bu da çok yaralayıcı bir durum. Yani ama bu Avrupa için geçerli ama Bulgaristan için yani bu insanlar aynı zamanda Bulgar vatandaşı. Yani burada annesi burada yaşıyor, babası orada yaşayan var. Anne baba Bulgaristan'da, çocuklar Türkiye'de yaşıyor. Siz bu insanları birbirinden ayırıyorsunuz. Yani aileleri bölüyorsunuz şu anda. Yani bu sosyal etkisi anlamında korkunç bir yere doğru gidiyor. Bu politikaları baştan sona yeniden bir yeniden belirlenmesi, bakılması, bunun sonuçlarıyla nedenleri ve sonuçları üzerine ciddi bir kafa yorulması lazım. Hani öyle ben istedim olduğuyla yürütülecek bir şey değil. Çünkü aileleri parçalı. Hani sadece ülkelerin birbirlerine düşman olması değil, ailelerin birbirine ayrılmasına ve orada bir takım aile içerisinde ciddi anlamda bir sorun yaratmaya, soruna yol açabilecek bir gelişme bunlar.
Evet.
Ve etkisi de çok ağır olacak her şey için.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Mustafa Hoş'a. Bulgaristan seçimlerinin siyasi
ediyorum.
Ve Türklere yansıyan yanlarını konuştuk birlikte. Teşekkürler.
Kolay gelsin.
Evet. Eksene Federico Abele'den Somewhere Else'le veda edelim.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.